Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınından bir Helal Hayat programından daha sizlerle birlikteyiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli hocam, Hayrettin İşbilir ile birlikteyiz. Gimdes Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Hocam, geçen programımızda yine yorumlara cevap vermiştik. O yorumlar bitmedi ve o yorumlarla devam edelim istiyoruz.
Tamam.
Geçtiğimiz programda çok önemli birkaç konu vardı. Böyle bir özet mahiyetinde de geçelim istersen. Koşer sertifikası ile alakalı konu ve ilaçlarla alakalı mevzuyu izleyicilerimiz bir önceki programdan izlerlerse çok detaylı ve önemli konular üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu programda da bir izleyicimizin bir yorumu var. Hocam, çok büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Allah muvaffak eylesin diyerek dua etmiş. Allah razı olsun. Acizane şöyle bir uygulama yapılsa isabetli olmaz mı? Bu yayınlar Diyanet Başkanlığımızla ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bir protokol yapılıp hayata geçirilse muazzam olur diye aklıma geldi. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Ömer İrşat kardeşimiz bunu söylemiş. Şimdi bu izleyicimiz bunun için dertlenmiş. Dertlendiği için bununla ilgili bir şey düşünmüş ve böyle bir çözüm sunmuş bizlere. Sizin de böyle birçok programınız var. Aslında birçok yere gidiyorsunuz. Davet alıyorsunuz konuşmalarda. Ve bu konuşmalarda aldığınız davetlerde buna dair, hani bunu insanlar ilk duyduklarında ya da sürekli duyuyorlar da buna dair çözüm önerilerinde, ya bunları başkalarının da duyması lazım hocam dediklerinde sizin oradaki tavrınız, tarzınız ne oluyor? Cevabınız ne oluyor? Çünkü bu bir heyecan. Bunu ben de ilk duyduğumda bunu hissetmiştim zaten. Hani bunu herkesin duyması lazım bunu. Bu çok önemli mevzular bunlar diye.
Evet.
Zaten bu istekle de bu programı yapmak istedik.
Kesinlikle.
Çünkü bu programda daha detaylara da girebiliyoruz. Yoksa sizin böyle bir iftar, bir sahur programında çıkıp konuştuğunuzda size verilen 2 saat ya da işte bir konferansta size verilen 2 saatlik bir konuşma içerisinde siz o 2 saatte bütün önemli kısımlarını en özet halinde sunmaya çalışıyorsunuz. Ama detaylara giremiyorsunuz çünkü belki de sizi bir kere hayatında dinleyecek insanlar var. Bu programın bir özelliği de nasılsa bir sonraki bölümümüz de var. Ve bütün programda bütün aklımıza gelenlerin detaylarına girelim.
Tabii.
Bunu yapabilmek çok güzel bir şey.
Kesinlikle. Zaten yani Erkam TV'ye, Erkam Radyo yönetimine ben teşekkür ediyorum bu konuda. Bize bu fırsatı sundular, tanıdılar. Allah ebeden razı olsun.
Amin.
Bizi halkımızla, izleyicilerimizle, takipçilerimizle buluşturuyorlar ve kısıtlı bir zamanımız yok. Her konuyu detaylıca işleyebileceğimiz bir platform var. Bu çok değerli, çok kıymetli. Evet, bize söylüyorlar. Bizi ilk dinleyenler, ya hocam çok önemli konular. Bunu niye reklam yapmıyorsunuz? Niye daha fazla duyurmuyorsunuz? Niye televizyonlara çıkmıyorsunuz? Niye işte bunun reklamları dönmüyor falan gibisinden? Evet yani bu çok kıymetli yorum ama İslam fakir geldi fakir gider. Hazreti Peygamber.
Değil mi? Garip geldi, garip gider.
Garip geldi
Evet.
garip gider. İlim bir noktaydı onu cahiller genişletti. Hazreti Ali'nin sözüdür. İnsanların çoğu hata üzeredir. Hadis-i şerif. Fitneyi ahir zamanda susması gerekenler konuşturulur. Konuşması gerekenler susturulur. Hadis-i şerif.
Evet.
Bütün bunları bilmesem ben de sıkıntıya girerdim.
Niye daha fazla konuşup daha fazla
Neden
insana ulaşamıyoruz?
evet ulaşamıyoruz? Neden konuşamıyoruz? Neden sözümüz kesilmeye çalışılıyor? Ağzımız kapatılmaya çalışılıyor? Hatta nefesimiz kesilmeye çalışılıyor. Biz ölsek sevinecek bir sürü insan tanıyorum. Bir sürü kurum tanıyorum.
Şüphesiz.
Evet bu malumatlar çok değerli, çok kıymetli. Ama tedricilik adetullah'tandır. Efendimiz de 23 senede sindire sindire İslam'ı zerk etti insanlığa. Öyleyse bir anda saman alevi gibi patlayıp sönmektense adımları basa basa gitmek, sağlam adımlarla ilerlemek mutlaka daha kıymetlidir. Bizim belki çok yüksek seviyede, milyarlar diyeceğimiz seviyede takipçilerimiz yok ama sağlam bir takipçi kadromuz var. Çünkü bizim takipçilerimiz yaşamaya çalışıyorlar hocam. Yani
Evet.
ilim öğrenmek aslında bir makam değildir. Benim biraz şahsi yorumum olsun bu da. Hatta ayetten delil getirerek şunu söylüyorum, çok affedersiniz. İlim öğrendiğimiz zaman tabiri caizse eşek makamına geliyoruz.
Kitap yüklü merkep.
Eğer o eşeklikten kurtulmak istiyorsak uygulamamız lazım.
Evet.
Uygulamadığımız sürece adımız ayetteki ifadeyle de sabittir ki kitap yüklü merkeplerdir diyor. Öyleyse ilim öğrenince eşek oluyoruz.
Uygulayınca.
Uygulayınca o eşeklikten çıkıyoruz. Ağır
Güzel
mı oldu
oldu.
bilmiyorum ama nefsime konuşuyorum başta.
Evet.
Ulema da zaten cihadı ikiye ayırmışlar hocam. Maddi cihat, manevi cihat. Manevi cihadın maddi cihattan üstün olduğunu zaten Hazreti Peygamber söylüyor. Küçük
Hı-hı.
cihattan büyük cihata gidiyoruz diyor Bedir dönüşünde.
Hı-hı.
Demek ki manevi cihat yani nedir ya Resulallah? Bizans'ta mı savaşacağız? Hayır. Nefsimizle savaşa gidiyoruz.
Evet.
Bundan sonra nefsimizle baş başayız. Demek ki nefisle yapılan cihat büyük cihattır. Kılıçla yapılan cihat küçük cihattır. Peki ulema nefisle yapılan cihadı kaça ayırıyor? Bir, ilmi öğrenmek. Birinci merhale.
Hı hı.
İkinci merhale, öğrendiğini uygulamak zordur. Üçüncü merhale, öğrendiğini uyguladığını yetmez. Öğretmek,
evet.
anlatmak. Çünkü emri bil maruf, nehyi anil münker farzdır hocam.
Her birimize.
Farzdır, farz-ı ayındır. Evet, ilim öğrenmek çok kıymetli. O yüzden hani Hazreti Peygamber, sen eğer bildiklerini yaşarsan, bilmediklerin sana öğretilir diyor ya. Ben toplumu da böyle görüyorum. Bir şahsı manevi olarak görüyorum. O şahsı manevi bildiklerini yaşarsa bilmedikleri onlara öğretilir. Demek ki biz yaşamıyoruz ki öğretilmiyor.
Çok güzel bir noktaya geldik hocam buradan ya.
Benim şahsi kanaatlerim, tefekkürlerim.
Evet, evet.
Yani biz o yüzden daha fazla malumatlara, daha fazla bilgilere, daha fazla duymaklıklara ulaşmak istiyorsak şahsı manevi olarak önce yaşamalıyız hocam. Yaşamadığımız sürece o bilgiler boynumuza yüktür.
Yani bildiğimizi uyguladığımızda Allah bereket verecek ve bilmediğimiz şeyi de bize öğretecek.
Bir vesileyle.
Evet,
ben
belki
bunu defalarca tecrübe ettim. Hikmet ile, bir de ben bunu çok tecrübe ettim. Bir vesile kılıyor, Cenab-ı Hak bana bir şey öğretiyor. Aa dedim ya, ben bundan önceki meseleyi yaşadığım için bu benim karşıma çıktı. Yani
evet.
bunu bir defa değil ama belki onlarca, yüzlerce tecrübe ettim. Demek ki biz gerçekten bir konuyu yaşarsak Cenab-ı Hak belki ondan sonraki konuları da hemen bizim önümüze getiriveriyor. Getirecek.
Bu toplumsal terakkimizde çok önemli bir mihmandar aslında.
Mihenk.
Çok önemli bir mihenk.
Kesinlikle.
Yani bu rehberi şöyle almamız gerekiyor. İlim öğrenmek. Şu anda ilmin çok çeşidi öğretiliyor. Üniversitelerde ya bin bir çeşidi öğretiliyor ve ilmin çok detaylarına vakıf olunuyor.
Kim yaşıyor?
Ama kimse yaşamadığı Heh. İçin dediğiniz noktada kalıyor. Kitap yüklü merkep
eşek,
noktasında
eşek,
kalıyor.
Eşek Aynen. makamında kalıyoruz.
Eğer bunu yaşamaya başladığımızda, buna bir hikmet giydirmeye başladığımızda Allah bu hikmeti bereketlendirecek, hem vaktimizi bereketlendirecek ve çok daha fazla toplumun terakkiyatında biz birden üçe beklerken belki otuza çıkacak. Evet.
Kesinlikle.
Ve Gimdes şu an aslında bir nevi bunu yapmak istiyor.
Ben şu anki programların son yani şimdi 15-16 yıldır Gimdes'te bilfiil bulunuyorum.
Hı hı.
İlk zamanlarla son zamanları kıyaslıyorum. Neden Cenab-ı Hak bu programların sayısını arttıra arttıra arttıra arttıra? Demek ki toplum yaşıyor, yaşamaya başladı.
Evet.
Yaşamaklık artıyor, amel çoğalıyor. Tabiri caizse sirke küpüne bir damla bal koysan balın tadı gelmez.
Bir şey olmaz.
Ama bal damladıkça, damladıkça, damladıkça artık sirke tadından bala doğru kaymaya başlar. Ama koyduğun bal boşa gitmez. Bir sonrakini destekler. Ben koydum koydum bir şey olmadı demezsin. Bir sonrakine bir öncüdür, mukaddimedir o.
Evet.
O yüzden biz ne kadar çok yaşarsak yaşayanların sayısı, hem yaşayanların sayısı hem de o sayıdaki kişilerin yaşamaklık oranı arttıkça hem amel artacak hem de ilim de artacaktır. Cenab-ı Hak o ilmi de bahşedecektir zaten
evet.
topluma.
Bazen bazı izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ya da işte belki de bizi takip etmeyenlerden içerisinde de olabilir. Hani bu kadar da çok fazla değil mi ya? Ya bu nereye gidecek bu? Ya da işte bunu izleyince artık ben daha fazla izleyemiyorum. İyice sıkıldım, iyice bunaldım, çok kötü oluyorum. Çünkü içerisinde ne yediğimizi anlayamıyorum diye sıkılan, bunalan bir izleyici kitlemiz de olabiliyor. Dinleyici kitlemiz de olabiliyor.
Kesinlikle.
Bu da aslında bir imandan kaynaklanmıyor mu hocam?
Hem iki şey söyleyeyim.
Hı hı.
Ben konferanslarımda söylerim. Benim anlattıklarımdan moraliniz bozuluyorsa, canınız sıkılıyorsa, hazımsızlık yaşamaya başlamışsanız, sindirim hı hı. problemleri başlamışsa, metafor yapıyorum. Tebrik ederim, imanınız var demektir.
Elhamdülillah.
Sizin içinizdeki iman sizi rahatsız eder. Asıl problem şu, ben sana domuz yediğini, içki içtiğini, alkol tükettiğini, insandan yapılan parçaları, leşleri, mundarları yediğini söylediğim halde moralin bozulmuyorsa, canın sıkılmıyorsa git imanını kontrol et kardeşim.
Evet.
İman girdikten sonra çıkmaz değil. İman levrek gibidir. Elde durmaz. Sabah evden mümin çıkarsın, akşam kafir girersin diyor hadis-i şerifte.
Evet.
Dolayısıyla bizim zaten imanımız bizim moralimizi bozdurur tabiri caizse.
Bir de şu konuyla alakalı da onu da söylemek istiyorum. Şimdi bir yorum da var. Biz bazı konuları işte domuzla ilgili ilişkilendirdiğimizde, mevzunun içerisinde tabii ki bilerek bu ilişkiyi yaptığınızda, burada işte domuz etinden kaçtığınız gibi keşke kul hakkından da kaçsanız gibi böyle yorumlar da olabiliyor. Şimdi bu yorumlar geldiğinde ben bu yorumların altında birçok cevap da görüyorum insanların. Burada bir art niyetli bir yorum oluşuyor. Şimdi izleyicimizin birisi yazmış ama ben bu izleyicimizi buradan aslında ayrı tutuyorum. Çünkü diğer yorumlarını da okudum. Allah'ın Müslümanlara 130'a yakın yasağı vardır. 80. sıralarda domuz gelir. Dedikodu, iftira, kul hakkı ilk onda ama biz en çok ilk onunu yaparız demiş izleyicimiz. Tabii bu izleyicimizin ben diğer birkaç yorumunu da okuduğum için bu izleyicimizin nezdinde bunu söylemiyorum ama başka izleyicilerimizden, başka yorumlardan bunlar gelebiliyor. Yani bu sanki burada anlattıklarımız diğer o kul hakkı vesaire konularını yapmayın hiç de gerek yokmuş dercesine bir anlam mı ifade ediyor onlar açısından baktığımda. Böyle bir bakış açıları var bazı kişilerin. Bu bakış açısını da şu anlamda yıkmamız gerekiyor aslında. Biz domuzla alakalı ya da işte gıda ile alakalı birçok meseleyi söylediğimizde bizim aslında bu meselenin mevcutta diğer bütün meseleleri halledebilecek kadar önemli bir nokta olduğu için bu meseleyi baş mesele olarak tuttuğumuzu söylüyoruz. Yani o kul hakkına girmeyecek, kul hakkına riayet edecek, işte diğer meselelere girmeyecek, zinadır gibi şahsi günahlara da girmeyecek insanların belki de başlangıçta yapmaları gerektiği ilk mesele imandan sonra bu noktaları temizleyecek olursa, gıdasını temizleyecek olursa, girdilerini temizleyecek olursa diğer noktaları daha hızlı temizleyecek. Dolayısıyla bu eleştiride bulunan insanlar aslında yanlış yerden düzeltme girişiminde ya da düzeltmeme girişimindeler mi?
Yani ben doğru bir yorum değil. Yani o yorumları ben dikkate bile almıyorum. Açık konuşayım. Yani çünkü kimisi siyasi yorumlar. Siyasi yorumlar çoğunlukta gibi görüyorum. Bir de yani Hazreti Peygamber söylemiş. Yani ibadetin onda dokuzu helal lokmadır. Helal kazançtır demiş.
Evet, neden
Yani
söylemiş yani
onda dokuzu
Efendimiz
diyor bakın
Aleyhisselatü
bunu. Onda
Vesselam?
dokuzu. Yani sonra haramdan oluşan bir vücut. Çok önemli bir hadis-i şerif. Haramdan oluşan bir vücut hayır işleyemez diyor. Sen zaten kul hakkına girmenin belki de vesilesi haram yemendir yani. Yani dolayısıyla lokmayı biz basit görüyoruz. Lokma senin maneviyatına tesir ediyor. Hayır işleme kabiliyetine tesir ediyor. Nefsi terbiyesine tesir ediyor. Namazına, abdestine, orucuna her şeyine tesir ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber söylüyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in helal lokma ve helal kazanç olarak ibadet 10 kısımdır. 9'u helal lokma, helal kazançtır demesi, altını çizmesi diğer bütün meselelere temasını gösterir. Bir de şu var hocam, yani ya şimdi sen zinayı konuşma, git kul hakkını konuş. Kul hakkını çözmediğimiz sürece zinaya devam edelim. Ya bu
Değil
nasıl bir
mi?
mantık yani? Yani benim 100 tane günahım varsa, öncelik ve sonralıkları burada ben karıştırmışsam, ben kul hakkını çözmediğim sürece diğer haramlar devam edeyim. Yani bu vacip mi yani? Hani nasıl oluyor bu mantık? Bu kıyası fasittir hocam. Bir
Kıyası
günah başka
fasit.
günaha vesile olamaz. Bir günahla başka günahı yani kıyas edemeyiz. Ya bu günaha gelene kadar şu var. Böyle bir mantık yoktur. Günahın hangi birisini azaltabiliyorsan kârdır.
Evet, bu anlamda işte
Yani
oraya gelinceye kadar bizim daha çok yapacağımız iş
öyle bir
var.
mantık doğru değil. Bu tamamen psikolojik denge derim ben buna. Psikolojik dengesizlik ve denge vardır hocam. Namaz kılan bir insanla namaz kılmayan bir insan karşılaştığında, şimdi namaz kılan burada ya, değil mi? Allah katında değil mi? Tabiri caizse diyorum hani anlaşılsın diye. Namaz kılmayan burada değil mi? Şimdi bu psikolojik dengesizlikte hemen dengelemek ister. Dengesiz olan taraf. Der ki sen namaz kılıyorsun ama senin de şu günahların var ama der. Aşağı çeker.
Aşağı çekmeye çalışır.
Ben namaz kılmıyorum ama benim de bak şu sevaplarım var der. Denge oluşturmaya çalışır. Ya sen işte çarşaflısın ama işte senin de şu günahların var. Ne günahların var? Şu günahların var diye onu aşağı çekmeye çalışır. Ben de işte belki tesettürüm yok ama benim de şöyle iyi taraflarım var gibisinden psikolojik dengesizlik oluşursa bir ortamda hemen denge kurulmaya çalışılır. Bu zaten kıyası fasittir. Yani biz eğer hayırları ve iyilikleri çoğaltıp kötülükleri azaltacaksak, görevimiz buysa totalde bir günah başka günaha vesile olamaz. Sen kul hakkını çözmediğin sürece zinaya, domuza, gıdaya karış. Ya böyle bir mantık olabilir mi hocam? Ben sonuçta 100 tane günahım varsa bunu 90'a düşürmeye çalışıyorum. 80'e düşürmeye çalışıyorum. Bir de biraz önce söylemen gereken şey aklıma geldi. Onu arz edeyim. Önemli bir konu. Şimdi bizi dinleyenler, biz tabiri caizse Peygamberimizin 23 senede verdiği dini tabiri caizse anlaşılsın diye konuşuyorum. Bir anda vermeye çalışıyoruz. Burada çok ciddi bir sıkıntı oluşuyor. Yani çok fena bir haramlara bulaştığımızı bir anda deşifre edip bütün bilgileri birkaç saat içerisinde veriyoruz ya. Bizi dinleyenler diyor ki ne yapacağız? Eyvah çok kötü, çok sıkıntılı bir durumda yaşıyormuşuz. Farkında değiliz. Şeytan bu esnada bizi şöyle kandırıyor. Sanki bütün bunların tamamını hemen çözmemiz lazımmış gibi bizi kandırıyor. Hayır. Bu yanlış bir usuldür. Hocam ben hemen eve gideyim, dolabımdakileri çöpe atayım, hemen yerine helal malzemeleri koy. Asla. Yanlış bir uygulamadır. Bu doğru değildir. İnsanların çoğusu bunu kaldıramazlar. Çok az insan bunu kaldırır.
Zaten şeytan da bu açıdan yaklaşıyor.
Zaten diyor ki ben sizi dinledim 3 ay çok güzel gitti sonra bıraktım diyor. Ben sizi dinledim 1 ay hocam yaşadım tam dikkat ettim sonra çok zordu baktım bıraktım. Ne oldu? Şeytan seni bir anda 5 vakit namaza başlattı sonra 5 yıl kıldırmadı. Bu doğru değil hocam. 5 vakit namaza bir anda başlayamazsın. Önce ne yaparsın? Bir tane vakti seçersin. Dersin ki akşam namazı 3 rekat. Kolay. Hemen tabiri caizse yapıştır geç. Ama sünnete kılma. Dur bekle. Sen daha o kadar henüz kuvvetli bir güreşçi değilsin. Nefsinle o kadar hemen güreşemezsin. Önce namazı 3 rekatı bir alıştır bakalım bir. Yavaş yavaş.
Şimdi buradan şey fetvalar.
Sonra
İşte Hayrettin Hoca tek vakit namazda
hayır.
kurtardı diye bir fetva
Hangi
çıkmasın.
fakihe sorsunlar? Hangi fukahaya sor? Bir anda 5 vakit namaza başla. Sen çocuğa bir anda başlatabiliyor musun? Senin nefsin de şu an çocuk gibi. Tabiri caizse bir bebek gibi, çocuk gibi. Sen bir 7 yaşındaki çocuğa bir anda bütün hükümleri uygulattırabiliyor musun?
Evet, hatta o
Ha.
tedricilikten dolayı 7 yaşında başlayın diye efendim.
Tedricilik adetullah'tır. Adet-i Resulullah'tır. Tedrici olmayan her uygulama akametle sonuçlanır. Çok nettir hocam bu. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bir konuda cahil olduğumuzu ve yeni öğrenmeye başladığımızı tespit ettiğimizde bu konunun cahiliyiz, bu konunun çocuğuyuz, bu konunun bebeğiyiz. O zaman yavaş yavaş aynı çocuğa namaza alıştırır gibi bir tane namaz, akşam namazı, 3 rekat bitti. Sünnete girme tabiri caizse. Tesettürmüş, kıraatmış, tecvitmiş. Dur bakalım hocam ne yapıyorsun sen ya?
Evet,
Önce
hepsini
Allah desin
vermeye
yeter ya.
çalışıyorum.
Bismillah desin yeter hocam çocuk ya bu ya. Ne yapıyorsun? Oturdu mu akşam namazı? Tamam mı? Hadi bakalım 8 yaşında bir tane daha. 9'da bir tane daha. 10'da derken zaten sen bu çocuk ergenlik yaşına gelene kadar biraz namaz, biraz kıraat, biraz tecvid, biraz Kur'an derken ama sen bunun hiçbirisini yapma. Çocuk gelmiş ergenliğe bir anda bunları yaptırın. Olmaz hocam. Olmaz. Muvaffak olamazsın. Helal gıda da böyledir. Ben hep şunu derim. Kendinize bir süre tanıyınız. Nefsinizle ne kadar güreşebilecekseniz, 6 ayda mı, 1 senede mi, 2 senede mi? Ve kolaydan başlayınız. Zordan başlamayınız. Ekmekten başlamayın mesela. Gidin kolaydan başlayın. Tavuktan başla, peynirden başla. Ve bir tane, iki tane, üç tane, beş tane derken bir dönüşüm. Ne dönüşümü? Helalleşme. Helalleşme
Helalleşme.
dönüşümü. Helalleşme dönüşümü diyorum. Hadi gelin helalleşelim. Tabiri caizse.
Evet, bu güzel bir
Yani
slogan.
evet, helalleşme dönüşümüne belli bir zaman diliminde tedricilik çok önemli. Bunu yapmazsak 3 ay 5 ay yaşarız sonra bırakırız tekrar eskiye döner. Akametle sonuçlanır ve istikametsiz olan yola tekrar dönmüş oluruz. Allah muhafaza.
Şimdi bizim yaptığımız programlar içerisinde bazı firmaların ürünlerini direkt içeriklerine bakıyoruz ama markalarını vermiyoruz. Bir izleyicimiz bazen firma adı verseniz daha iyi olur kanısındayım. Hain olan milletin sağlığıyla uğraşanları ayırt etmek elzemdir demiş İlhami Mazıdağı.
Doğru bir yorum değil. Samimi bir yorum. Teşekkür ederim.
Samimi bir
Allah
yorum
razı
evet.
olsun. O yorumdaki hissiyatı %100 paylaşıyorum. Ama usul doğru değil. Çünkü neden? Bir buna hain demek doğru değil. Çünkü mevzuata uygun. Mevzuatta zaten bir sürü arıza var.
Önce mevzuata
Mevzuatın
değiştirmemiz
değişmesi
gerek.
lazım. Anayasanın değişmesi lazım. Bir sürü mesele var orada. Bir de biz bu markaları zikretsek mahkemeden gezmekten işimizi yapamayız. Bu programları muhtemelen gelemeyiz. Yani
Vaktimiz olmaz büyük
vaktimiz
ihtimalle.
olmaz. O yüzden biz bu usulle sertifika veremediklerimizi piyasada mevzuata uygun ama halalen tayyiben uygun olmayanları deşifre etmeden biz temel mantığı söyleyelim. Tüketiciyi bilinçlendirelim. Tüketici dikkatli olsun.
Ve değişim aşağıdan yukarıya doğru başlasın diyorsunuz.
Peygamber de böyle söylüyor, Allah da böyle söylüyor. Bir topluluk ayettir. Bir topluluk kendini düzeltmedikçe biz onları düzeltici değiliz diyor Rabbimiz. Ve Hazreti Peygamber de bunu teyit eden bir cümlesi, nasılsanız
Öyle.
öyle yönetilirsiniz. Demek ki biz ne yapacağız? Biz bilinçleneceğiz. Biz bilinçli olur. Tüketici olarak tüketmeme hakkımızı kullanırsak üreticileri hizaya getiririz. Tüketiciler olarak biz tüketmeme hakkımızı kullanmıyoruz. Hocam biliyoruz Ama yine tüketiyoruz. Tüketirsen ne anladım? O zaman bu tüketici, sen tüketmeme hakkını kullanmazsan üretici niye bu ürünü üretmesin ki? Evet. Satıyor zaten adam. Üretici bu ürünü satamayacak. Satışı düşecek. Araştırma yapacak ve diyecek ki satışım niye düştü? Ha, tüketicilerde böyle bir bilinç gelişti. Benim ürünlerimi almıyorlarmış diyerek onları hizaya getireceğiz. O yani, yüzden tüketici tüketmeme hakkı en büyük denetçidir kardeşim.
Evet, yani boykotun bir de bu açısından bakmamız kesinlikle gerekiyor diyorsunuz.
Tabii. Hı-hı. Yerli ve milli olması yeterli değildir hocam. Helal ve tayyip olması lazımdır. Yerli milli olması değerlidir. Ama halalen tayyiben, helal ve tayyip değilse, temiz ve sağlıklı manasında değilse, hı-hı, yerli olsa ne, milli olsa ne? Aynen. Cenab-ı Hak bana yerli ve milli tükettin, aferin demeyecek. Helal ve tayyip tükettin mi diyecek.
Bir izleyicimiz Mustafa Pekşen, kamu gücüyle olmalı sıkı denetim ve yaptırımlar demiş. Katılır mısınız?
İşte bunu söylemeye çalıştım. Kamu gücü. Yani toplum gücü.
Yani kamu gücünden kastım, ben şimdi bu yorumu alırken ikisini de düşündüm. Kamu gücünden kastı eğer toplum gücü ise eyvallah, ama kamusal mahiyette, hani böyle devletsel bazda kabirinden düşünüyorsa izleyicimiz.
Yani şöyle, devletin birincisi şu, iki tane orada arıza var bizim, hı-hı, şu an yani yaşadığımız.
Yani bu açıdan bakarak buna cevap istiyorum.
O açıdan
sizden
bakıyorum. Hı-hı. Bir, mevzuatlarda çok ciddi eksiklikler var. Hı-hı. Yani biz gittik işte Avrupa'nın mevzuatını direkt kendimize uyarladık geçtik. Daha doğrusu uyarlamadık, tercüme ettik yani. Biz buraya kendi dini hassasiyetlerimizi de sokmalıyız. Ama bunun için de anayasal kökten bir değişim gerekiyor. Eğer anayasayı değiştirmeden bir takım palyatif tedbirlerle çözüme gidebiliyorsak eyvallah, o da olur. Burada birinci mesele mevzuatın değişmesi. Çünkü mevzuat bazı şeylere izin veriyor. İkinci mesele de yaptırımların caydırıcı olması lazım.
Evet, zaten palyatif çözümlerden bir tanesi de GİMDES aslında.
Evet, yaptırımlar caydırıcı olmadığı sürece bir ara konuşuldu. Hapis cezası gelecek dendi, orada kaldı. Hı hı. Ben Tarım Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın cezai müeyyideleri hangi kanun maddesi nereye girmesi gerekiyorsa Reis-i Cumhurumuzun onaylayabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Benim önüme gelirse onaylarım der bazen Reis-i Cumhur, hı hı, bazı meselelere. Önüne gelmiyor demek ki belki de. Önüne geldiğinde bu caydırıcı yaptırımların hapis cezası dahil gitmesi lazım, verilmesi lazım. Bak bakalım, bizi kandıran bir üreticinin hapse girdiğini duyalım bakalım. Kaç üretici artık cesaret edebilecek bunu yapmaya?
Evet, evet.
Elini keselim demiyorum hocam. Elini keselim demiyorum. Falaka yatıralım demiyorum yani. Hapse sokalım. 6 ay yatsın bakalım bir üretici.
Ya nos ile uslanmayan etmeli tektir, tektirle de uslanmayan hakkı hapistir gibi bir
mantık. Şimdi biz veriyoruz yani 50 bin lira, 100 bin lira cezayı. Adam zaten dalga geçer gibi senede iki defa vereyim ben bunu diyor ya. Peşin vereyim diyor yani. Sorun yok diyor. Daha ben fazla kazanıyorum zaten diyor.
Üretmeden önce vereyim
cezayı. O yüzden yani caydırıcı bir yaptırım olmadığı sürece, hı hı, ve mevzuatlardaki bu eksikliklerin düzelme konusu olmadığı sürece buradan çözüme gidemeyiz.
Diğer bir soruya geçelim. Bu soru tam anlamıyla cevabını bulduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yazın yurt dışından gelen akrabalar olabiliyor ve o akrabalar birçok şeyler getiriyorlar. Yine bu izleyicilerimizden birisi Muhammed Fatih Bakay. Hocam, abim Belçika'dan çikolata getirdi. Bu vegan üretim yeniliyor dedi. Ben GİMDES'ten başkasına güvenemiyorum. Sizce bu helal olabilir mi? Bunu da cevaplarsanız çok sevinirim demiş.
Olabilir, yerine gitmek görmek lazım. Hı hı. Yerine gidip görmeden yani net bir yorum yapmak doğru değil.
Ama yurt dışından gelen çikolataları yeme konusunda daha hassas olunması, yememe konusunda diyeyim daha doğrusu, gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya şimdi şuradan aslında bunu soruyor bunlar. Ya yurt dışında denetimler daha sıkı, yaptırımlar daha caydırıcı, hı hı, bir de içerikler daha doğru. Hani biz dedik ya münafık, Türkiye'deki ürünler münafık dedik ya. Hı hı. Hani işte yurt dışındakiler münafık değil demeye çalışıyorlar.
Dolayısıyla vegan olduğu için. Hı hı.
Ama işte bu yeterli değil. Yani veganın da kuralları bizi, alkol mesela örnek veriyorum. Hı hı. Alkol hiçbir vegan ve vejeteryan bakış açısında yasaklı değildir.
Evet.
Atıyorum orada kullanılan bir çikolata aroması. Vegandır, tamam, doğrudur. Hı hı. Peki çikolata aromasını alkolle çözdürmüşse, çözücü lazım buna. Hı hı. Başka türlü mümkün değil bunu. Ya etil alkoldür ya da başka bir şeydir. Ki çoğunluk etil alkoldür. Bu vegandır, evet, hocam. Yani alkol gibi bizim dinimizce olan hassas noktaları Belçikalılar vegan zihniyeti, organik zihniyeti ya da işte oranın gıda güvenliği otoritelerinin denetleme zihniyeti bizim hassasiyetimizde meselelere bakmıyorlar ki. O yüzden Belçika çikolatası kaliteli olabilir. Ama helal olduğu manasına gelmez. Tüketmememiz lazım.
Hayrettin Köroğlu isimli bir izleyicimiz, taş fırın simitlerinde ne tür şüpheler bulunabilir diye sormuş.
un var. O bandırdıkları şurup var. Pekmeze bandırıyoruz derler. Pekmez değildir o çoğunlukla.
Ha, pekmez değil mi o?
Çoğunlukla pekmez değil o. Ya pekmez de olabilir ya da pekmez karışımı olabilir. Şurup derler ona. Pekmez şurup karışımı olur. Bir kısmı pekmez de kullanır evet. Genelde incir pekmezi kullanılır. Yanık incir pekmezi. Bir kısmı şekerle şurubu karıştırır. Bir kısmı sadece şekerdir. Şekeri yanık hale getirirler, yakarlar. Ona bandırırlar. Orada işte hem yanık olma durumları hem o şuruplarda kullanılan karamel vardır. Daha siyah olsun diye kullanılır. Ve o karamelin C ve D karamel diye geçen 4 karamel cinsi var A, B, C, D. D ve C karamelde amonyum bisülfit kullanılır. Biz amonyaktan dolayı ona sertifika vermiyoruz. A ve B karamel açık kaçıyor. Onlara pek uymuyor. O da var. Bu durum da var. Pekmezler yanık olabiliyor. Bu durum var dedim. Unda kullanılan
Şunu anlayabilir miyiz? Yani daha açık renk olan simitler, koyu renk simitlere göre biraz daha.
yani bunların tamamı risk.
Yani şimdi ben
Yani
riskin azını sorgulamaya, yani bulmaya çalışıyorum açıkçası sizin bu dediklerinizden.
evet yani açık renk olursa daha az bandırılmıştır falan denilebilir. Yani işte prosesler bunlar. Una giren katkılar var zaten. Onu söylemeye gerek yok. Mayaya giren katkılar var. Mayalı sonuçta yapılıyor. Hani simit deyip geçmeyelim. Ama hani ekmek ve simit gibi hani temel besin maddeleri biraz işin zor kısımlarıdır. Ben hep söylerim. Yani zordan başlamamak lazım. Ama kolayları çözdün de buraya geldiyse gündem. Evet, burada da bir şeyler yapmak gerekir.
Burayı da boş
Tabii ki yani. Hani sertifikalı çözümler maalesef şu an bu konularda evet ekmek konularında falan var ama simit konularında maalesef yönlendirebileceğimiz bir durum yok.
Önümüzdeki programda Zeynep Han isimli bir izleyicimiz dondurmalarla ilgili bir program yapar mısınız demiş.
Yaparız.
Dondurmalarla
Hay hay.
alakalı şöyle hem kapalı hem açık dondurmalarla alakalı. Şimdi yaz da geliyor. Geldi sayılır artık. Yani bu dondurmalarla alakalı detaylı bir program yapalım. Hatta ben bir
Olur.
paketli dondurmanın içeriğini sizlere okuyayım. O konuda bir programımız olsun
Program
inşallah.
bitene kadar erir ama o. Bilgin olsun.
Tamam, zaten yemeyeceğiz hocam. Muhtemelen yemeyeceğiz çünkü siz
Tamam.
diyeceksiniz yani bunun içeriğinde şunlar var, bu
Tamam.
sıkıntılar var diye.
Yok yani evet.
Dolayısıyla eridikten sonra da atarız zaten, önemli değil.
Tamam.
Peki hocam, çok teşekkürler. Allah
Ben
razı
teşekkür
olsun.
ederim.
Bu programda biraz daha işin imani noktalarına da değinmiş olmak ve ara ara bu noktalar benim ihtiyacım. Ben bu konulara ara ara değinmek istiyorum. Bu konulara girmek istiyorum.
İnşallah hepimizin
Çünkü
ihtiyacı.
bu imani mevzular bazen bu maddesel anlamdaki bazı konular iyi oluyor ama bunların imani mevzularla desteklemediğim müddetçe bir süre sonra yavaşlamaya ve düşmeye başlıyor bu hassasiyet.
Evet.
Bu hassasiyeti artırmak için biraz imani mevzuları da konuşmak lazım
İnşallah.
bu konuyla alakalı. Allah razı olsun hocam.
Allah sizden razı olsun.
Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.